bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır. İletişim, mutluluk ve hayat üzerine. Ahmet Şerif İzgören. Akademi Plus Yayınları, 2002 Ankara. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Aralık 2004. Okuyan Mehtap Erkilet. Yazarın iş yaşamında Yüz Kanguru kitabı için neler söylendi? Şerif İzgören'in başına geçtiği kurumlara da yarattığı mucizeleri bilen biri olduğum için kitabın satır aralarını bile değerlendirmeye çalıştım. İş yaşamıyla ilgili çok değerli bir başucu kitabı. Atilla okumuş. Jumbo Genel Müdürü. İnanılmaz harikulade. Arkanızda şaşkın ve çok etkilenmiş bir dinleyici kitlesi bıraktınız. Mike West, yönetim danışmanı. Yazarın 27 Mayıs 99'da İngiltere'de yöneticilere yaptığı konuşma sonrası gönderdiği faks. Yönetici, çalışan, devlette görev yapan herkesin iş hayatına başlarken okuması gereken bir kitap. Özcan Kutay, Sanayi Bakanlığı, Avrupa Topluluğu Daire Başkanı. Çalıştığım şirket çok kötü durumdayken Şerif Bey genel müdür olarak geldi. 6 ay sonra inanılmaz bir başarıyı hep beraber yakaladık. Beni etkileyen en önemli özelliği insan ilişkilerindeki başarısı oldu. Emel Çelikkanat. Bugüne kadar okuduğum en iyi yönetim kitabı. Hava Tuğgeneral Şerif Saraoğlu. Gerçekten bakış açımı çok etkileyen bir kitap oldu. Sistem liderliğini uyguluyorum. Kürşat Özkan, General Elektrik Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın İzgören, burada tüm Avrupa ülkelerinden gelen yöneticilere verdiğiniz seminerden çok etkilendik. Hiçbirimiz bu kadar kısa sürede bu düzeyde bilgi alabileceğimizi ummuyorduk açıkçası. İtalyanların davetini kabul ettiğinizi duyduk. Biz de Romanya'da sizi dinlemek istiyoruz. Alexandra Toma, 14 Mayıs 2001. 1965 yılında İzmir'de doğdu. Kuleli Askeri Lisesi'nin ardından 1987'de Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimini bitirdi. Silahlı Kuvvetler'de üsteğmen rütbesine kadar görev yaptı. 1991 yılında ordudan istifa ederek Ankara Üniversitesi'ne bağlı bir dil öğretim merkezinin Bursa Şubesi'nde kurucu müdür olarak görev yaptı. 1995'te özel sektöre transfer oldu. İki ayrı firmada genel müdürlük yaptı. Halen Academy International ve Sunlay Management Center Türkiye'nin yönetim kurulu başkanlığı ile Academy Artı AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütmekte ve Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yönetim ve iletişim dersleri vermektedir. Bunun yanı sıra yönetim temelli eğitimler vermekte ve yeniden yapılanma, değişim ve liderlik konularında danışmanlık yapmaktadır. 1991 yılından beri başında bulunduğu tüm kurumlarda yeni sistem kurma ve reorganizasyon çalışmaları yürüttü. Devlette yöneticilik yaptığı dönemde Bursa'nın ilk kültür merkezini açtı. Türkiye'nin tek çeviri dergisini çıkarttı. 16 tiyatro, müzik, resim kulübünün fahri başkanlığını yaptı. Çalıştığı kurumlarda değişim yaratması ve sistem oluşturmasıyla tanındı. Türk ve yabancı birçok kuruluşa eğitim ve danışmanlık hizmeti verdi. Liderlik, yönetim ve iletişim alanında yurt dışı da dahil olmak üzere birçok üniversite ve platformda 300'ü aşkın seminer verdi. Yayınlanmış 6 kitabı bulunmaktadır. şerif@akademi.gen.tr adresinden kendisine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bir akşam Mehmet amcamla telefonla konuştuk. Evimizi değiştirmemiz gerekiyordu ve aklımda işle ilgili bazı yorgunluklar vardı. Sesimden hissetmiş olmalı ki, "Oğlum, ölümlü dünya, önüne üzülecek o kadar çok şey çıkaracaklar ki, sakın ufak tefek şeyler için kendini üzme, sesini hiç böyle durgun duymak istemem," dedi. 3 gün sonra vefat etti. Cenazesi için yaşadığı kasabaya, Manisa'nın Demirci ilçesine, memleketimize gittik. Amcam son derece mütevazi geliri olan Bağkur emeklisi bir berberdi. Evinin dış tarafını açtığı ufacık berber dükkanında çalışıyordu. İkinci Dünya Harbi öncesi dönemlerde ilkokuldayken ağır bir hastalık geçirmiş, okuyamamıştı. O güne kadar hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Mahalledeki bütün yaşlıların odunlarını kırıp taşıdığını, kasabanın uzak bir ucunda kötürüm kalan bir insanı 5 yıl boyunca düzenli olarak gidip tıraş ettiğini ve bir kuruş para almadığını, dükkanında tıraş olanların yarısından fazlasından maddi durumu iyi değil diye düşünüp hiç ücret almadığını, irili ufaklı birçok iyiliğini öğrendim. Nasıl temiz, dürüst bir insan olduğunu hep bilirdim ama kendisinin hiç anlatamayacağı bir şeyi gördüm. Hayatı boyunca ne döviz kuru öğrendi ne de hisse senetleri, ne hayali ihracatlardan, bir fotoğrafla silinen trilyonluk liralık faiz borçlarından, ülkenin ne her yerinde %10 komisyonla iş yapıldığından, bakanların yediğinizde onun gibi yiyeceksin diye diğer bakanları örnek gösterdiğinden, belediyelerde rüşvetsiz bina ruhsatı alınmadığından, 10 sene sonra denizlerimizde balık ve temiz kıyımızın kalmayacağından, ülkenin her şeyiyle kirlendiğinden hiç haberi yoktu. Biz maçlara sevinip balkonlardaki bebekleri vuran, kamyonlarla arabalarla birbirimizi ezen, en ufak bir gerginlikte yumruklaşan, rüşvete, hukuksuzluğa, kötü yönetilmeye göz yuman, 1 kiloluk 2 tane bebek kılıç balığını Kızılay'ın ortasındaki balıkçılarda satan, üzerinde Amerikan sloganlı tişört, elinde tesbihle gezen, yazlığındaki bütün kanalizasyonu denize, içindeki tüm hırsı birbirine döken bir millet olmaya başladık. Ne yazık. Ben bu kitabı uzakta bir yerlerde temiz kalmayı başarabilmiş, ülkenin 1920'lerdeki, 1950'lerdeki saflığını, temizliğini ve bakış açısını koruyabilmiş bu ülkeyi seven o dürüst insanlar adına Mehmet amcama ve onun tertemiz eşi, hayattaki en iyi arkadaşı Sayime yengeme ithaf etmek istiyorum. Ya Kebikeç. Mehmet ve Sayime İzgören'e, sevgili amcacığım, kitabın haberi oralara ulaşır mı bilmem ama en azından yengem ya da ben hangimiz önce gelirse haberini sana ulaştırırız. İnşallah orada da askerlik hatıralarını anlatmıyorsundur. Her ikinizin ellerinden öperim. İnsanlar hayalleriyle yaşarlar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler. Voltaire. Ön söz. Bu kitabı niye yazdım? Kurusen diye bir Amerikalı dil bilimci seminerlerinde İngiltere'de Güzin abla benzeri bir köşe yazarına giden mektubu anlatmıştı. Mektup şöyleydi. Sevgili Kati, biriyle ilişkim var. Fakat onunla evlenip evlenmemek konusunda kararsızım. Beni çok kıskanıyor. Birkaç kere şiddet de uyguladı. Kavgacı. Ayrıca bana hiç güveni yok. Bir gün beni eve bıraktıktan 2 saat sonra telefon açtı. Amacı benim evde olup olmadığımı anlamaktı. Bir sabah onu kapının önünde uyurken buldum. Ayrıca çok asabi. Bu da kararsızlığımı arttırıyor. En ufak bir şeyden parlayabiliyor. Aslında düşünüyorum da beni sevdiğini gösteren hiçbir şey yapmıyor. Niye onunla birlikteyim ki? Evet, doğruyu söylemek gerekirse yanlış kişiyle birlikteyim. Evet, kararımı verdim. Neyse Keti, umarım sen iyisindir. Yazmak sadece bildiklerinizi aktarmanızı sağlamaz. Ayrıca kafanızda uçuşan fikirleri somuta indirirsiniz ve kendiniz de çokça öğrenirsiniz. Ben bu kitabı yazarken çok şey öğrendim. Kendimle ilgili ve daha doğru yapmam gerekenlerle ilgili hayata daha fazla dokunmamı sağladı bu kitap. İlk defa bir kitabı niçin başladığımı bilmeden, ne hakkında yazdığımı bilmeden, fikirler kafamda uçuşarak yazdım. Çok ilginç bir şey oldu. Kitabı bir arkadaşıma öğle arası bir bölümünü okuması için verdim. Akşamüstü beni aradı. Şerif, bir bölüm diye başladım, şu anda kitabı bitirdim. Öğleden sonraki görüşmelerimi iptal ettim. Bu büyülü bir kitap, adını büyülü kitap koy, dedi. Çok sevindim. Peki, kitabın adı niye? şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır. 87 yılı Nejat, Oğuz ve Bülü okuldan kıkırdayarak geldiler. Bir çeviri imtihanı. Onların okulu dil tarihte mi yoksa açık öğretim imtihanlarında mı olmuş orasını hatırlamıyorum. Cümle şu. Elephant is the only animal in the world with a trunk. Yani fil dünyada hortumu olan tek hayvandır. Öğrencilerden biri bunu şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır diye çevirmiş. Yıllarca aklıma geldikçe pıh pıh güldüm. Sonra bir gün fark ettim ki hepimiz aslında şu hortumlu dünyada birer yalnız canlıyız. Eh dedim, kitabın adı bu olsun. Durum bu. Nasıl okuyucularsanız her şeyi de anlatmak zorunda kalıyorum. Neyse. Ben edebiyattan biraz anlıyorum. Çok da okuyorum. Dili de iyi kullandığım söylenebilir. Oysa kitapta edebi hiçbir şey görmeyeceksiniz. Nasıl konuşuyorsam öyle yazdım. Kitabı kalabalığa da yazmadım. Sadece yanımda en sevdiğim küçük kuzenlerimden birisi ya da biraz büyümüş kızım var da hayatın bana öğrettiklerini dümdüz bir denizin kıyısında bir zeytin ağacının sevgi dolu gölgesinde yan yana ona anlatıyormuş gibi yazdım. Siz de okurken bizim yanımızda oturuyormuş gibi yapın. Pek de konuşmayın, sadece dinleyin. Kitap bitince ise lütfen konuşun. Elektronik posta adresim kitapta var. Bu kitapta diğerlerinde yapmadığım bir şey yaptım. Kendimle ve hayatımla ilgili örnekler de anlattım ve yaşadıklarımdan bahsettim. Diğer kitaplarında bunu yapmaktan özellikle kaçındım. Bu sefer öyle bir şansım olmadı. Çünkü hayatla ilgili düşündüklerinizi anlatırken kendinizi dışarıda tutarsanız, keçi boynuzu yedirirsiniz insanlara. Bal dolu bir sepet, bayır inciri. Abası yanık Sait Faik, bayır inciri seçme hikayelerinden bir terim yerine. O yüzden diğer kitaplarımın aksine bu kitabın fazla içindeyim. Bu kitabı niye yazdım? Birinci nedeni ailemin geleceğini sağlamak. İkinci nedeni ise etrafımda amaçsız, sevgisiz yollara bira şişeleri atan insanların çoğaldığını gördüm. Televizyon ekranlarında, boyalı gazete sütunlarında kandırıldığımızı gördüm. Bu kitabı niye yazdım? Okullarda hayatla ilgili gerçek hiçbir şey öğretilmediğini gördüm. Öğretmenlerin ve öğrencilerin ideallerini kaybettiğini, insanların sadece para için yürüyüş yaptıklarını gördüm. Arabaların içinde sıkışan yaralı insanları elimizde yapay Amerikan markalı mısır cipsleri doğallıkla seyredebilmeye başladığımızı gördüm. Etrafımdaki gençlerin bomboş bilgilerle ülkelerine herhangi bir sevgi taşımadan büyüdüklerini gördüm. Ülkenin adının ticari indirim kampanyalarına alet edildiğini, markaların Türkiye için seve seve %20 indirim yaptıklarını gördüm. Köprülerden atlayanları kameraların zevkle çektiğini gördüm. Binanın üstüne çıkmış bir adama aşağıdan "atla atla" diye tezahürat yapan acımasızlığı gördüm. Hukuksuzluğun, rüşvetin tavana vurduğu bir ülkede birbirini tokatlayan, boyalı, mini etekli, silikonlu göğüsleri ekranı kaplayan kadınları küçük kızımın hayretle seyrettiğini gördüm. Bu ülkede 400 bin kahvehane, 15 bin meyhane ve 131 kütüphane olduğunu gördüm. Kişi başına yıllık kitap harcamamızın 3 dolar, batıda 500 dolar olduğunu gördüm. En üzücüsü Yunanistan'da 5 yaşına kadar 1000 çocuktan 6'sının öldüğünü, Türkiye'de ise 61 çocuğun öldüğünü gördüm. Öyleyse gördüklerimi yazayım dedim. Kitabın binlerce satmasını, en çok satanlara girmesini beklemiyorum. Tek beklediğim okuyan sizi derinden etkilemesi, hayatınızla ilgili önemli değişiklikler yaratması. Herkes kendi evinin önünü süpürse sokaklar tertemiz olur diye bir laf var ya, sakın inanmayın, silin kafanızdan. Eğer bu ülkede kendi evinizin önünü süpürürseniz görevinizi yapmıyorsunuz demektir. Çıkın ve bütün sokağı süpürün. Çünkü herkes evinde sokağını ve ülkesini televizyondan izliyor ve çöpünü sokağa atıyor. İşin acı tarafı, televizyondan gösterdikleri sokak sizin gördüğünüz kirli sokaklar değil. inin ve sokağı süpürün, kafanızı kaldırıp size çöp ve laf atanlara bakmadan hayallerinize sıkı sıkı sarılın. Ahmet Şerif İzgören, 14 Mayıs 2002, Magusa, Kıbrıs. Kim olduğunuz? Hindistan'da bir sucu, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan patronun evine ulaşan uzun yolu dolu olarak tamamlarken çatlak kova içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirmiş. Bu durum 2 yıl boyunca her gün böyle devam etmiş. Sucu her seferinde patronunun evine sadece bir kova su götürebilirmiş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş. 2 yılın sonrasında bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş. "Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum." "Neden?" diye sormuş sucu. "Niye utanç duyuyorsun?" Kova cevap vermiş. "Çünkü 2 yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun." Sucu şöyle demiş. "Patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum." Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanındaki yabani çiçekleri ısıtan güneşi görmüş. Fakat yolun sonunda yine sucunun yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine sucudan özür dilemiş. Sucu kovaya sormuş. "Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi? Bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve ondan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları suladın. 2 yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onlarla patronumun sofrasını süsleyebildim. Sen böyle olmasaydın o evinde bu güzellikleri yaşayamayacaktı." Olmamız gereken şeyi olduğumuz gibi kalarak olamayız. Max de Peer. 1. Kapı. Kim olduğunuz üzerine. Ben kimim, niçin buradayım, yapmak istediğim şey bu mu? Çoğu zaman bu 3 soruyu sormadan koca bir hayatı yaşar gideriz. Önünüze bir hedef koyarlar, koşturur dururuz. Çoğu zaman niye olduğunu bilmeden. John Lennon, bir İngiliz saz ustası, "Hayat biz başka şeyler planlamakla meşgulken ola gelen şeylerdir," diyor. Bir gün bakarsınız uzun sandığınız koca bir hayat geçip gidivermiş. 1979 Haziran'ında Kuleli Askeri Lisesi'nin hazırlık binasının iç bahçesinde 1.46 boyumla bana uzun bir pardüsü vermişlerdi. Ben bahçede yürürken "Aa bak ileriden bir pardüsü geliyor," diye şaşırıyorlardı. Selahattin, Şükrü, Tuğrul, Ali oturup "Ağabey 2000 yılı imkanı yok gelmez. Üf yüzbaşı olacağız imkanı yok," diye konuşuyorduk. Selahattin ayrıldı Amerika'da. Şükrü Ankara halinde kabzımal oldu. Ali kan kanserinden öldü. Bu kitabı 2002 yılının Şubat'ında yazmaya başladım. Şimdi ömrümün sonu o kadar da uzak gelmiyor. Kendinize hiç sordunuz mu "ben kimim" sorusunu ve yeteneklerinizi, hobilerinizi ve başarılı olduğunuz alanları? Bunları sormadığınız sürece üretken bir hayatı, dolayısıyla da mutlu bir hayatı hak etmezsiniz. Tek beklediğim okuyan sizi derinden etkilemesi, hayatınızda ilgili önemli değişiklikler yaratması. Alice Harikalar Diyarında kitabı bildiğimizin aksine bir çocuk kitabı değildir. Bir matematik profesörü aynı zamanda bir rahip olan yazar dönemin İngiltere'sini eleştirmek için Lewis Carroll takma adıyla yazar. Kitabın başlarında Alice aşağıya düşer ve bir tavşanla karşılaşır. Önünde 2 yol vardır. Tavşana sorar, "Hangi yoldan gideyim?" Tavşan bugüne değin duyduğum en iyi cevaplardan birini verir. "Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok." Tavşanın diğer yanında bir tavşan da ben olsaydım Evet, bu tür fantazilerim vardır. Derdim ki, aslında nereye gideceğini bilmenden daha önemlisi kim olduğunu bilmen. Kim olduğunu bilirsen, gideceğin yer değiştiğinde ortalıkta dımdızlak kalmazsın ve nereye gideceğini çok daha iyi belirlersin. Müslüman bir tavşanın, bir rahibin yazdığı kitapta yer alma imkanı olmadığı için bu sahne gerçekleşmedi. Yavru deve annesine sormuş, ''Anne, bizim niye hörgücümüz var?'' ''Çöl sıcağında susuzluğa dayanabilelim diye.'' ''Anne, bizim toynaklarımız niye bu kadar geniş?'' ''Çölde ayaklarımız kuma batmasın diye.'' ''Anne, bizim boynumuz niye bu kadar uzun?'' ''Çölde uzaktan gelebilecek tehlikeleri görebilelim diye.'' ''Peki anne, Allah aşkına bizim Atatürk Orman Çiftliği'nde ne işimiz var?'' Bu ülke Atatürk Orman Çiftliği'nde yaşayan develerle dolu. Yetenekleriyle alakası olmayan işlerde çalışan sürüyle mutsuz insan. İyi ki 1991 yılının o soğuk Şubat sabahı Balıkesir Saat Kulesi'nin altında kendime ben kimim, neden buradayım ve yapmak istediğim şey bu mu diye sormuşum. Pardüsüm üzerime tam olarak oturuyor olmasına rağmen. Hayatın bana öğrettiklerini dümdüz bir denizin kıyısında bir zeytin ağacının sevgi dolu gölgesinde yan yana ona anlatıyormuş gibi yazdım. Siz de okurken bizim yanımızda oturuyormuş gibi yapın. Kim olduğunuz benlik. Bütün dünya sizsiniz. Yine de başka bir şey var sanmaya devam ediyorsunuz. Fenk. İkinci kapı. Benlik üzerine. Şimdi lütfen elinize bir kağıt alın, hayatta en değer verdiğiniz üç şeyi alt alta yazın. Ben ilk sıraya yazdığım maddeyi söylemek istiyorum. Ben. Kendime çok değer veriyorum. Bunu yaptığım sürece etrafıma da değer verebileceğimi biliyorum. Etrafımdaki her şey ben olduğum için var ve kendimi ne oranda geliştirirsem etrafımı da o oranda anlar ve yararlı olabilirim. Nerede, ne zaman ve nasıl doğacağınızı seçemezsiniz. Nerede ve nasıl öleceğinizi de seçemezsiniz. Ama nerede, nasıl yaşayacağınızı pekala seçebilirsiniz. Yeter ki bunun için çaba gösterin. Değerli bir benliğiniz ve değerli bir hayatınız olsun. Talat Halman diyor ki, ''Dünya sizin için bir şaheser olsun ve dünyaya şaheserler sunun.'' Bilkent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Konuşması 1999 Ankara. Dünyaya şaheserler sunmanın yolu sizin bir şaheser olmanızdan geçmeyebilir. Ama kendinizle ilgili en iyi yakalamaya çalışabilirsiniz. Kendinize değer vermenizle kendini beğenmek arasında dağlar vardır. Değer vermek kendinizle başlar. Kendine değer vermeyenin çevresine değer vermesi imkansızdır. O yüzden kendinizle başlayın şaheserlere. Siz hayattan keyif aldıkça hayat da farklılaşır. Ancak kendinizi severseniz etrafınızdakileri sevmeye başlarsınız. Etrafınıza bakın. Kendisinden memnun olmayanların fiziğini, benliğini sevmeyenlerin etrafıyla hep kavgalı olduğunu görürsünüz. Kendinizi sevin, kendinize aşık olun. Etrafınızdakilere aşık olmanız kolaylaşır.